Ayrım 16.
Dördüncü görev, eskiden olduğu gibi şimdi de mahkemeye çıkarılan herhangi bir maziye mümkün olan en iyi savunmayı sağlamaktı. Son yıllarda bu konuda şöyle bir usul ele alınıyordu. Sanık ilk ağızda çok parlak ve pahalı bir avukat tutuyor, onunla bir iki celseye çıkıyor, sonra avukata bu parayı veremeyeceğini söylüyordu. Yürürlükteki yasalara göre bu gibi durumlarda mahkeme avukatı sanığın savunma danışmanı olarak atayabilirdi. Ama 1950'lerin başında ve ortalarında yüz binlerce Alman savaş esiri Rusya'dan ana yurda dönünce genel haftan yararlanamayan SS canileri elenerek Friedland kampına götürüldüler. Burada kızlar SS'ler arasında dolaşarak hepsine küçük birer kart verdiler. Bu kartta her birinin savunmasını yapacak olan avukatın adı yazılıydı. Beşinci görev propagandadır. Bu propaganda Naziler konusundaki suçları ortadan kaldırmak üzere bu maddenin yer aldığı zaman aşımı süresini belirten yasada son bir değişiklik yapılmasının sağlanması için sağ kanat borcularının yayınlanmasını desteklemekten tutun da çeşitli çalışmaları kapsar. Yahudi, Rus, Polonyalı ve öteki ölü sayısının müttefikler tarafından ileri sürüldüğü gibi değil, çok az olduğuna, genellikle belirtilen sayı 100 bin Yahudidir ve Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşın Hitler'in haklılığını gösterdiğine, günümüz Almanlarını inandırmak için büyük çabalar harcanmaktadır. Ama Odessa propagandasının dayandığı ana temel, büyük ölçüde de başarı sağladıkları, günümüzün 60 milyon Almanını SS'lerin Wehrmacht gibi yurtsever askerler olduklarına ve eski yoldaşlar arasındaki dayanışmanın hoş görülmesine inandırmaktır. Karşı tarafı susturmak için en çok önem verdikleri propaganda budur. Wehrmacht, hasım gibi gördüğü SS'ten savaş sırasında mümkün olduğu kadar uzak durmuş, SS de ona düşmanca davranmıştı. Sonunda ancak pek azı geri dönebilen milyonlarca Wehrmacht genci, SS'lerin başka yerlerde refah içinde yaşayabilmeleri için Rusların elinde ölüme ve tutsaklığa atılmıştı. Bunlardan binlercesi de Temmuz 1944'te Adolf Hitler'e karşı düzenlenen suikast, 50 kişiyi bile bulmayan bir grup tarafından hazırlandığı halde öldürülen 5000 kişi de dahil olmak üzere SS tarafından yok edilmişti. Birbirlerini korumaları ve dayanışmaları bir yana, Alman kara, deniz ve hava kuvvetleri eski mensuplarının nasıl olup da eski SS adamlarını onlara kamerat demeye dilleri varacak kadar yakın gördükleri bir sırdır. Bunda da Odessa'nın büyük başarısını görmezden gelmek imkansızdır. Odessa, SS katillerini yakalamak ve mahkemeye çıkarmak konusundaki Batı Almanya'nın gayretlerini engelleme görevlerinde başarı sağlamıştır. Bu başarı onun acımasızlığından, bu acımasızlığın yetkililere tam bir itirafta bulunma eğilimini gösteren kendi aralarından birisine ve zaman zaman yönelmesinden, 1945 ile 1949 arasında müttefiklerin yanlış tutumlarından, soğuk savaştan, bir askerlik görevi ya da savaş sonu Almanya'sının yeniden yapımı gibi teknik bir meseleyle karşılaştıkları zaman gösterdikleri cesaretin tam tersine, manevi bir problem karşısında bilinen Alman korkaklığından ileri gelmiştir. Simon Wiesenthal sözlerini bitirdiği zaman Müller bol bol not aldığı kalemini bırakarak arkasına yaslandı. "Bunları hiç bilmiyordum," dedi. Wiesenthal onayladı. "Pek az Alman bilir. Odessa hakkında bir şeyler bilen de çok azdır zaten. Bu kelimeden söz edildiği hemen hemen hiç duyulmaz Almanya'da. Amerikan yeraltı dünyası insanlarının mafyanın varlığını ısrarla inkar etmeleri gibi SS'in eski mensupları da Odessa'nın varlığını inkar edeceklerdir. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün artık Odessa'dan eskisi gibi söz edilmemektedir. Yeni kelime Amerika'daki mafyaya Cosa Nostra dendiği gibi yoldaşlıktır. Ama isimden ne çıkar? Odessa hala vardır ve bir SS canisinin korunması söz konusu oldukça da var olacaktır. Siz şimdi benim bunlarla karşı karşıya olduğum kanısındasınız, öyle mi? Eminim. Bad Godesberg'deki uyarma başka bir yerden yönelmiş olamaz. Çok dikkat edin. Bu adamlar tehlikeli olabilir. Müller'ın aklı başka bir şeye takılmıştı. Rochman 1955'te ortadan kaybolduğu zaman yeni bir pasaporta ihtiyacı olacağını söylemiştiniz. Elbette. Neden özellikle pasaport? Simon Wiesenthal koltuğunun arkasına yaslanarak başını salladı. Bu konunun sizi neden şaşırttığını anlıyorum. Anlatayım. Savaştan sonra Almanya'da ve burada Avusturya'da ellerinde hiçbir kimlik vesikası bulunmayan başıboş on binlerce insan vardı. Bunlardan bazıları kağıtlarını gerçekten yitirmişlerdi. Başkaları ise bazı nedenlerden ötürü fırlatıp atmışlardı. Yeni bir kimlik vesikası çıkartabilmek için doğum kağıdına ihtiyaç vardı. Ama milyonlarca insan Rus işgali altında kalan eski Alman topraklarından kaçıp gelmişti. Bir insanın artık kilometrelerce demir perde gerisinde kalmış Doğu Rusya'nın küçük bir kasabasında doğmuş olup olmadığına kim tanıklık edebilirdi? Başka hallerde de bu kayıtların saklandığı yapılar bombardımanlarla ortadan kalkmış bulunuyordu. O bakımdan yapılacak iş çok basitti. İki tanık o kimsenin ileri sürdüğü kimliğin doğruluğuna yemin etti mi hemen bir kimlik belgesi alabiliyordu. Savaş tutsaklarının çoğunluğunun da kimlik belgesi yoktu. Bunlar kamptan serbest bırakılırken İngiliz ve Amerikan kamp yetkilileri söz gelimi onbaşı Johann Schumann'ın savaş esirleri kampından serbest bırakıldığına dair bir belge imzalayıp serbest bırakılan kimsenin eline veriyorlardı. Bu kağıtlar sonra sahibi tarafından sivil yetkililere götürülüyor, o makamlar da istekliye aynı ada düzenlenmiş bir kimlik belgesi veriyorlardı. Adam genellikle adının söz gelimi Johann Schumann olduğunu söylüyordu. Ama yalan olabilirdi bu. Doğrulanmasına imkan yoktu. Böylece de o kimse yeni bir kimliğe sahip oluyordu. SS canileri çoğunluğunun yeni kimliklere büründükleri savaş sonrası dönemi için insan bu durumu akla yakın bulabilir. Ama söz gelimi Rochman gibi 1955 yılında ortadan kaybolan bir kimse için durum aynı olabilir mi? Böyle bir kimse yetkili makamlara gidip vesikalarını savaş sırasında yitirdiğini söyleyebilir mi? Aradan geçen 10 yıl içinde kimlik vesikası olmadan nasıl yaşadığını sormazlar mı insana? İşte burada pasaport konusu ortaya çıkıyor. Buraya kadar anlıyorum dedi Miller. Ama neden pasaport? Şoför ehliyeti ya da kimlik belgesi değil de neden pasaport? Çünkü Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Alman yetkili makamları yüzlerce, binlerce kimsenin sahte isimler altında dolanıp durduklarını fark ettiler. Öyle bir belgeye ihtiyaç vardı ki çok iyi incelenerek düzenlenmiş olsun ve geri kalanlar için bir birim teşkil etsin. Akıllarına pasaport geldi. Almanya'da pasaport çıkartabilmek için doğum vesikası, birçok referans ve eldeki vesikaları doğrulayan bir ana kaynak göstermek gereklidir. Pasaport verilmeden önce bütün bunlar inceden inceye gözden geçirilir. Bir kez pasaportu elinize geçirdiniz mi, bunun açmayacağı kapı yoktur. Böyledir işte kırtasiyecilik. Pasaportun gösterilmesi, memuru daha önceki memurların gerekli belgeleri iyice gözden geçirmiş olduklarına inandıracağı için ayrıca bir inceleme yapmak gereğini duymaz. Rochman böylece yeni bir pasaportla şoför ehliyeti, banka cüzdanı, kredi kartı gibi geri kalan kimlikleri rahatlıkla çıkartabilir. Pasaport günümüz Almanya'sına gerekli her türlü vesikanın sağlanabileceği bir açıl susam deyimi gibidir. Bunlar pasaportu nereden sağlarlar? Odessa'dan. Bir yerlerde onlara bu sahte pasaportları hazırlayan bir sahtekarlık yuvası olmalı herhalde. Miller bir süre düşündü. Sonra insan bu sahte pasaportları düzenleyen kimseyi bulursa Rochman'ın bugünkü kimliğini ortaya çıkaracak adamı da bulmuş olur değil mi diye sordu. Wiesenthal omuz silkti. Olabilir ama çok zor bir iş bu. Bunu yapabilmek için insanın Odessa içine girmesi gerek. Yalnız eski bir SS girebilir Odessa'ya. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor benim? En iyisi Riga'dan kurtulmuş kimseleri bulup onlarla ilişki kurmak. Size bir yardımda bulunup bulunamayacaklarını bilmem. Ama yardım etmek isteyeceklerdir. Biz hepimiz Rochman'ı arıyoruz. Bakın, masanın üstünde duran anıları açtı. Tauber savaş sırasında Rochman'la arkadaşlık etmiş olan Münihli Olle Adler adında bir kızdan söz ediyor. Belki hayatta kalıp Münih'e dönmüştür bu kız. Münih olabilir anlamında başını salladı. Eğer dönmüşse nereden öğrenilebilir bu? Yahudi cemaat merkezinden. Merkez hala vardır. Münih'teki Yahudi cemaatinin arşivleri buradadır. Savaş sonrası arşivleri yani. Başka her şey harap oldu. Sizin yerinizde olsam oraya bir giderim. Adresleri var mı sizde? Simon Wiesenthal adres defterine baktı. Reichenbach Caddesi numara 27 Münih. Salomon Tabernanlarını geri isteyeceksiniz değil mi? Evet, korkarım ki öyle. Yazık, ben saklamak isterdim. Çok eşsiz bir anı. Miller'ı kapıya kadar geçirdi. Talihiniz açık olsun. Çalışmalarınızın ne oldu olduğunu bana bildirin. Miller o gece akşam yemeğini işe bir rahane ve lokanta olarak başlamış ve 1566'dan beri hiç ara vermeden çalışmasını sürdürmüş olan Steinberg gazetedeki Altın Canavar lokantasında yedi ve Wiesenthal'in tavsiyesini düşündü. Riga'dan kurtulmuş ve hala Almanya ve Avusturya'da yaşayan bir avuç insandan fazlasını bulacağını pek ummuyordu. Hele Rochman'ı Kasım 1955'ten sonra izlemesine yardım edebilecek kimseye rastlayacağından hiç umudu yoktu. Ama ne de olsa bir umuttu bu. Son bir umut. 10. Bölüm. Miller 8 Ocak günü öğleye doğru Münih'e girdi ve şehrin dış mahallelerinden birindeki bir gazeteciden satın aldığı haritanın yardımıyla Reichenbach Caddesi 27 numarayı buldu. Arabayı kaldırımın kenarında park ettikten sonra içeri girmeden önce Yahudi cemaati merkezini inceledi. Geniş cepheli 5 katlı bir yapıydı bu. Zemin katının cephesi çıplak taştandı. Üst katlar tuğla üzerine gri çimentoyla sıvanmıştı. En üstteki 5. kat kırmızı tuğlalı çatı duvarına sıralanmış, üstleri daha dar ve yatık pencerelerle öteki katlardan ayrılıyordu. Yapının cam aynalı çift kanat kapısı en sol kenardaydı. Zemin katta Münih'in tek koşer lokantası, sattığı yiyecekler haham başı tarafından kutsanmış dindar Yahudilerin devam ettiği lokanta. Onun üstündeki katta da yaşlı kimselere ait dinlenme evinin oturma odaları vardı. 3. kat yönetim ve kayıt bölümüydü. En üstteki 2 kat dinlenme evinin konuk odalarıyla yatak odalarına ayrılmıştı. Yapının arkasında da bir sinagog vardı. Bina 15 Şubat Cuma gecesi damdan içeri petrol bombaları atılması sonucu harap olmuş, 7 kişi dumandan boğularak ölmüştü. Sinagogun üzerine de gamalı haçlar çizilmişti. Miller 3. kata çıkarak danışma masasının önünde beklemeye başladı. Bu arada çevresini inceledi. Eski kitaplık çok önce Nazliler tarafından yıkılmış olduğundan raflar hep yeni kitaplarla doluydu. Kitap rafları arasında Yahudi cemaatinin önceki bazı ileri gelenlerinin, öğretmenlerin ve hahamların yüzlerce portresi vardı. Bütün bu insanlar Miller'ın okuldaki din kitaplarında görmüş olduğu peygamber resimleri gibi bol sakallarıyla çerçevelerin arasından bakıyorlardı. Bazılarının alınlarında muskalar asılıydı ve hepsinin başları örtülüydü. Bazıları Almanca, çoğu İbranice, bir yığında gazete vardı. Miller İbranice gazetelerin İsrail'den gönderilmiş olduğunu düşündü. Kısa boylu esmer bir adam İbranice bir gazetenin birinci sayfasını okuyordu. Bir emriniz mi var? Miller danışma masasına döndü. Masanın öbür yanına 45 yaşlarında siyah gözlü bir kadın gelmişti. Saçlarından bir perçem gözlerinin üstüne düşüyor, kadın sinirli bir davranışla ikide bir bu bir tutam saçı yukarı kaldırıyordu. Miller ricasını söyledi. Savaştan sonra Münih'e dönmüş olmaları muhtemel, Oli Adler ya da Sally Hauser hakkında bir bilgileri var mıydı acaba? Nereden dönmüş olabilirler diye sordu kadın. Magdeburg'dan, ondan önce de Stutthof'tan, daha önce de Riga'dan. Aman Riga diye söylendi kadın. Listelerimizde Riga'dan dönmüş bir kimsenin bulunacağını sanmıyorum. Hepsi yok oldular biliyorsunuz ama bir bakayım. Arkadaki bir odaya geçti. Miller onun isimler listesini incelediğini görüyordu. Uzun bir liste değildi bu. Kadın 5 dakika sonra döndü. Savaştan sonra bu isimlerde bir kimse başvurmamış bize dedi. Çok duyulan isimlerdir bunlar ama ikisi de yok. Peki dedi Miller, zararı yok, sizi rahatsız ettim. Ama isterseniz bir de uluslararası arama bölümüne bakın. Kayıpları aramak onların görevidir. Onlarda bütün Almanya'ya ait listeler vardır. Biz sadece geri dönen Münihlilerin listesini tutuyoruz. Nerededir bu arama bölümü? Arolsen'in Waldeck'te. Hannover'in hemen dışında. Aşağı Saksonya'da. Kızılaç yönetir orasını. Miller bir an düşündü. Acaba Riga'dan dönmüş hiç kimse yok mudur Münih'te? Benim bulmaya çalıştığım adam Riga'nın komutanıdır. Odada bir sessizlik oldu. Miller gazete yığınları arasındaki adamın dönüp kendisine baktığını hissetti. Kadın yumuşak bir sesle cevap verdi. Riga'dan dönmüş ve hala Münih'te yaşayan birkaç kişi bulmak mümkün olur belki. Savaştan önce Münih'te 25 bin Yahudi vardı. Bunun ancak onda biri döndü. Yarısı 1945'ten sonra doğmuş çocuklar olmak üzere şimdi biz 5 bin kadarız. Riga'da bulunmuş birisini bulabilirim size. Ama hayatta kalanların listelerini baştan aşağıya gözden geçirmem gerek. Bulundukları kamplar adların yanına yazılmıştır. Yarın sabah gelebilir misiniz gene? Miller bir an için artık aramadan vazgeçip evine dönmeyi düşündü. Kovalamaca yönünü yitirmeye başlıyordu. Sonunda evet dedi. Yarın sabah yine geleceğim, teşekkür ederim. Sokağa çıkmış, arabasına girmek üzereydi ki ardından bir ayak sesi ve affedersiniz diyen bir erkek sesi duydu. Döndü. Ardındaki adam cemaat merkezinde gazete okuyan adamdı. Riga hakkında araştırma yapıyordunuz galiba diye sordu. Riga'daki komutan hakkında. Yüzbaşı Roşman olabilir mi bu? Olabilir dedi Miller. Neden sordunuz? Ben Riga'daydım dedi adam. Roşman'ı tanıdım. Size bir yardımım dokunur belki. Adam kısa boylu, sağlam yapılı 45 yaşlarında düğme gibi parlak kahverengi gözlü, ıslanmış bir serçe gibi buruşuklar içinde birisiydi. Adım Mordahay dedi. Ama bana Motti derler. Bir yerde bir fincan kahve içip konuşalım mı? Yakındaki bir kahvehaneye gittiler. Adamın gösterdiği yakınlıktan yumuşamış olan Miller, Altona'nın arka sokaklarından Münih'teki cemaat merkezine kadar olan kovalamasını anlattı. Adam zaman zaman başını sallayarak sessizce onu dinledi. Sonunda hımm dedi. Adam akıllı yorucu bir gezi. Siz bir Alman olarak neden bulmaya çalışıyorsunuz Roşman'ı? Olamaz mı? Bu soruyu o kadar çok sordular ki bana artık usanmaya başladım. Bir Alman'ın yıllar önce yapılanlara hırslanmasında garip ne var? Motti omuz silkti. Hiç. Yalnız herhangi bir kimsenin böylesine bir araştırmaya kalkması doğal değildi. Gelelim Roşman'ın 1955'te ortadan kaybolmasına. Ona yeni pasaportunu gerçekten Odessa'nın sağladığına inanıyor musunuz? Bana öyle dediler dedi Miller. Odessa'ya girmenin tek çaresi de bu sahte pasaportu hazırlayan adamı bulmak olacak. Motti bir süre karşısındaki genç Alman'ı inceledi. Sonra hangi otelde kalıyorsunuz diye sordu. Miller henüz hiçbir otelde yer ayırtmamış olduğunu ama daha önce kaldığı bir otel bildiğini söyledi. Motti'nin ricası üzerine de kahvehanenin telefonundan otele telefon ederek o da ayırttı. Masaya döndüğü zaman Motti gitmişti. Fincanın altında bir kağıt vardı. Üstünde şunlar yazılmıştı. Bir oda ayırtmış olsanız da olmasanız da akşam saat 8'de aynı otelin dinlenme salonunda olun. Miller kahvelerin parasını verip çıktı. Aynı gün öğleden sonra kurt adam yazıhanesinde oturmuş, bir hafta önce kendisini Miller'a Doktor Schmidt diye tanıtmış olan Bond'daki meslektaşının gönderdiği raporu yeniden okuyordu. Rapor kurt adama geleli 5 gün olduğu halde sırf çok temkinli bir insan olması yüzünden beklemiş ve kesin bir davranışta bulunmadan önce iyice düşünmeyi yeğe tutmuştu. Üstü General Glucks'un Kasım sonlarında Madrid'de ona söylemiş olduğu son sözler kendi başına bir davranışta bulunmasını tamamıyla önlüyordu. Ama masa başı adamlarının çoğu gibi önüne geçilmezi geciktirmekten rahatlık duyuyordu. General Glucks buyruklarını kesin bir hal çaresi diye açıklamıştı. Kurt adam bu kesin hal çaresinin ne olduğunu biliyordu. Üstelik Doktor Schmidt'in raporundaki anlatım biçimi de daha fazla duraksamaya yer bırakmıyordu. İnatçı, haşin ve dik kafalı bir genç. Sözü edilen kameradımız Edward Roşman hakkında nedenini bilmenize imkan olmayan gerçek bir nefretle dolu. Bir tehdit karşısında bile gerileyecek olanlardan değil. Kurt adam doktorun Miller hakkındaki incelemesini bir kez daha okuduktan sonra derin bir soluk koyuverdi. Telefonu açarak sekreteri Hilda'dan dış hat istedi. Hat verildikten sonra da Düsseldorf'ta bir numarayı çevirdi. Zil uzun uzun çaldı. Sonunda bir ses sadece evet dedi. Kurt adam Bay Mackensen aranıyor dedi. Telefonun öbür ucundaki ses kim arıyor diye sordu. Kurt adam doğrudan doğruya karşılık vereceğini, kimlik şifresinin ilk bölümünü verdi. Büyük Frederick'ten daha büyük olan kimdir? Telefonun öbür başındaki ses cevap verdi. Mackensen benim. Odessa şefi, ben de kurt adam dedi. Korkarım ki tatil bitti. Yapılacak iş var. Yarın sabah burada ol. Kaçta? 10'da. Sekreterime adının Keller olduğunu söyle. O isimli birisiyle randevum olduğunu sekreterime söyleyeceğim. Telefonu kapattı. Düsseldorf'ta Mackensen yerinden kalkarak duş yapmak ve tıraş olmak için apartman katının banyosuna girdi. SS'in Das Reich tümeninde çavuşluk yapmış olan iri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Öldürmeyi 1944'te Toulle ve Limoges'da Fransız rehinelerini asarak öğrenmişti. Savaştan sonra Odessa için insan yüklü bir kamyonu Almanya ve Avusturya'dan geçirerek İtalya'nın Güney Tirol eyaletine götürmüştü. 1946'da çok kuşkulu bir Amerikan devriyesi tarafından durdurulmuş, ikisini elleriyle olmak üzere cipteki 4 kişiyi öldürmüştü. Bundan sonra artık o da kaçmaya başlamıştı. Daha sonra Odessa'nın üst kademelerindeki kişilerin fedailiğini yapmış, hiç bıçak kullanmadığı ve kendisine havale edilenleri boğmak ya da boynunu kırmak için kasap ellerini kullanmayı tercih ettiği halde bıçak mak takma adıyla değerlenmişti. Üstlerinin büyük ölçüde örgüsünü kazanması üzerine 1950'lerin ortalarında örgütün en üst kademelerindeki kimselere pek fazla yaklaşmış ya da yoldaşlardan birine yönelmiş kimseyi sessizce ve akıllıca ortadan kaldıracağına güvenilen biri olarak Odessa'nın cellatlığına atanmıştı. Ocak 1964'e kadar bu türden 12 görevi yerine getirmişti. Telefon saat tam 8'de geldi. Cevap veren danışma memuru otelin dinlenme salonunda televizyon seyreden Miller'ı çağırdı. Miller telefonun öbür başındaki sesi tanımakta güçlük çekmedi. Bay Miller mı? Ben Motti. Size yardım edebileceğimi sanıyorum. Daha doğrusu bazı arkadaşlar. Onlarla tanışmak ister misiniz? Motti'nin manevralarından oldukça şaşıran Miller, bana yardım edebilecek herkese tanışmaya hazırım dedi. Pekala, otelden çıkın, sola Schiller Caddesi'ne dönün. Yine solda iki blok aşağıda Lindemann adında bir pastane vardır. Orada buluşalım. Ne zaman, şimdi mi diye sordu Miller.